Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX, DeFi Talks'u sunar.
Herkese merhabalar, DeFi Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Web3 alanında birçok girişimi olan NeoFi'nin kurucu ortağı Çağın Dönmez'i ağırlıyor olacağız. Ve kendisiyle DeFi'nin farklı alanlarında derinliklere inmeye devam ediyor olacağız. Hoş geldin Çağın.
Hoş bulduk Baki.
Şimdi bu noktaya kadar aslında DeFi yani merkeziyetsiz finansın çok farklı yönlerini konuştuk. Avantajlarını, blok zincir altyapısı kullanmasından dolayı getirdiği bir takım özellikleri, şeffaflığı vesaire. Bugün aslında biraz daha DeFi üzerindeki projelerin nasıl birbirine katkı sağladığını money legoları yani para legoları konsepti üzerinden seninle konuşmak istiyorum. Hani buraya da girmeden önce bir ilk başta hani DeFi teknik bir altyapı olarak yani blok zinciri kullanıyor ve bu blok zinciri kullanmasından dolayı ne tarz bir avantaj sağlıyor? Burada genelde hani merkeziyetsiz finans ürünlerinde akıllı kontratların kullanıldığını ve aracılık kaldırma muhabbetinin akıllı kontratlar üzerinden sağlandığını biliyoruz. Hani buradaki çalışma mantığı nasıl? İlk başta bir temeli anlatabilirsek sonra bunların nasıl birleştiğini de konuşabiliriz.
Tabii. Şimdi DeFi dediğimiz şey bir blok zincir finansal ürünlerin, geleneksel dünyadaki finansal ürünlerin blok zincir alternatiflerini yarattığımız bir ürünler ve servisler ekosistemi. Blok zincirlerle beraber bu tarz ürünleri inşa edebildiğimiz platformlar bize bunların akıllı kontratlara indirgenmiş hallerini merkeziyetsiz olarak ve işte sansürlenemez şekillerde çalıştırmamızı olanak sağlayan teknolojiler sunuyor. Şimdi bir Ethereum'u ele aldığımız zaman mesela buradaki bir DeFi ürününün genel bir işte örneğin bir para piyasasını replike eden bir akıllı kontratın burada getirdiği işte birinci DeFi'nin 3 tane prensibi var. Bir tanesi permissionless olması. Yani herkesin bu protokollere erişim sağlığı izin almadan, izin gerektirmeden erişim sağlayabiliyor olması ve bu finansal düzene, buradaki servislere, ürünlere bir sansür uygulanmadan erişebiliyor, kullanabiliyor olması. İkinci konu composability konusu. Zaten bugünkü konuşacağımız konu ve money lego konusu. Üçüncü konu da bunların merkeziyetsiz uygulamalar olması, işte böyle demokratik bazı esaslar üzerine inşa edilen uygulamalar olması. Burada bizim işte DeFi dediğimiz zaman bu geleneksel dünyadaki bütün finansal hizmetleri ve servisleri akıllı kontratlara indirgediğimiz otomatize bir mekanizma yaratabilmemizi sağlayan bir aslında bir sürü karakteristik var, getiriyor. Ve işte daha farklı bir finansal sistem, daha farklı, daha açık bir finansal sistemi inşa etmemizi sağlayan karakteristikleri beraberinde getiriyor. Hem blockchain'ler hem de akıllı kontratların uygulanış şekilleri, bu blok zincirlerin üzerinde işte çalışan yazılımların. Şimdi bizim burada DeFi'da buradaki açık kaynak kodu ve herkesin izin, demin söylediğim permissionless işte pillar'ın olduğu, herkesin işte açık bir şekilde, izinsiz bir şey, izin gerektirmeyen bir şekilde erişebildiği ürünler ekosistemine sahip olduğumuz zaman bunun üzerine de inşa edilebilecek sonsuz tane böyle kombinasyon, sonsuz tane fikir, sonsuz tane ürün, servis düşünebiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Bir sürü olanak sağlıyor bu anlamda. Fakat işte geleneksel dünyaya baktığımızda mesela burada izole kapalı sistemler görüyoruz ve bunların birbiriyle çalışılabilirliği çok düşük. İşte bir örnek vermek gerekirse ödeme sistemlerinden örnek verelim. Ödeme sistemlerinde işte biliyorsunuz mesela PayPal birçok ülkede kullanamadığımız bir şey. Bütün ülkelerde kullanabiliyor olsak bile PayPal'la bir başka bir serviste, örneğin işte Uber'de PayPal'la ödeme yapabilmek için Uber'le PayPal arasında bir özel bir anlaşma olması gerekiyor ve güven ilişkisi yaratılması gerekiyor iki şirket arasında. Çünkü bunun sonunda işte hem veri paylaşımı var, hem belki işte finansal bir işlem var, işte settle etmeleri gereken. Birçok işte güven elementini, birçok problemi beraberinde işte barındıran bir mesele. Fakat DeFi veya işte blok zincirler üzerinde bu kontekste konuştuğumuz zaman buradaki limitasyonlara sahip değiliz. Çünkü burada açık protokoller, açık ürünler ve işte kapalı kutuda bir takım veri silolarında veriler barındırmayan ürünlerden bahsettiğimiz için, protokollerden bahsettiğimiz için insanlar da bunun üzerine farklı iş modelleri, farklı girişimler, birçok farklı ürün ve servis inşa edebilir hale geliyor. Dolayısıyla bizim burada İşte DeFi'da ki en büyük gücümüz bu bahsettiğim 3 pillar. DeFi'nin üzerine inşa edildiği. İşte decentralization, merkeziyetsizlik bir tanesi. Permissionlessness ve işte accessibility. Herkesin işte dahil olabilmesi buradaki finansal sisteme. Kim olduğundan işte
Kişisel özelliklerden, biyografik adımlardan, tamamen
nationalitesinden
bağımsız.
vesaire bağımsız olarak her türlü işte katılıp dahil olabildiği bir sistem. Ve protokoller ve ürünler ve servisler de sizin zaten kim olduğunuzu umursamıyor olmalı. Şimdi yakın zamana kadar böyleydi zaten. Ya bunu başka bir ayrı bir konu tabii ama buradaki işte esas bahsettiğimiz zaman teorik olarak DeFi'nin nasıl bir şey olması gerektiğinden bu üç ana temel üzerine inşa edilen şeylerden bahsediyoruz aslında. Bu tartışma zaten biliyorsun sen de uzun zamandır DeFi çıktığından beri işte konuşulan bir şey. Ne DeFi'dir, ne DeFi değildir, bir şeyin DeFi
Kesinlikle.
olabilmesi için ne gerekir vesaire. Ama prensipte bu üç konu, üç temel üzerine inşa ettiğimiz şeyleri DeFi diyoruz ve bunları blok zincirleri üzerine inşa ettiğimiz için ve işte akıllı kontrat işleme kapasitesine sahip işte teknolojiler üzerine platformlar üzerine inşa ettiğimiz için buradaki birçok işte bahsettiğim karakteristiği ürünlere, servislere uygulayabiliyoruz.
Güzel özetledin aslında. Yani hep şunu diyoruz, hani DeFi özellikle böyle herkes için erişilebilir ve özgür bir altyapı sunuyor. Bu tabii ki bunun tanımı da çok tartışılıyor. Yani ne kadar özgür, ne kadar erişilebilir? Günün sonunda hani regülasyonlar, şirketler, finans, işte money laundering yasaları vesaire birçok şey var aslında bunları belirleyen. Hani bir yandan aslında daha özgür olmaya çalışan bir finans ekosistemi ama bir yandan da hani dünyanın gerçekliği diyelim ve onu belli açılardan baskılaması söz konusu. Şimdi buradaki özellikle hani özgür bir altyapı ve erişilebilir konusu biz böyle söylediğimiz zaman büyük oranda şey anlaşılıyor. Yani son kullanıcı herhangi bir merkeziyetsiz finans ürününü akıllı cüzdanını bağlayarak, blok zincir cüzdanını bağlayarak kullanabilir. Ama aslında bu özgürlük bunun ötesinde herhangi bir yazılımcı, geliştirici, blok zincir üzerine bir şeyler inşa etmek isteyen, uygulama geliştirmek isteyen bir kişi de bu ürünleri aslında yine blok zincirin o dağıtık ve açık mimarisinden dolayı kullanabilir, üzerine bir şeyler inşa edebilir. Burada da aslında başından beri söylediğimiz Money Lego konseptine geliyor. Şimdi bu Money Lego konsepti ve özellikle composability olarak tanımladığın özellik nedir? Biz bunları duyduğumuzda hani DeFi üzerinde ne anlamalıyız?
Şimdi bu para legoları konsepti işte DeFi çıkana kadar aslında pek olmuyordu. Yoktu yani zaten hani doğal olarak. Ve DeFi aslında bu akıllı kontratların en büyük işte spark'ını başlatan şey oldu, akım oldu diyebiliriz. Ondan öncesinde sen de biliyorsun işte Ethereum ekosisteminde yine hani bir şeyler oluyordu ama şu an işte son 2 senedir gördüğümüz kadar inovasyon ve gelişme görmüyorduk. Şimdi buradaki composability konusu ve Money Lego dediğimiz işte terimler bunun aslında en bu inovasyonun, bu hızlanmanın en fazla ivmesini sağlayan etmenler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada senin de söylediğin gibi senin kim olduğunu umursamayan ürünler, protokoller, servisler, akıllı kontratlardan bahsediyoruz. Ama aynen senin dediğin gibi işte bunu aslında çok daha fazla bir yere, daha büyük, daha geniş bir şeye extrapolate edebiliriz. Örneğin bu bir kullanıcı, bir kişi de olabilir veya bir makine de olabilir bu protokolü kullanan ve bu protokol buna erişen kişinin bir insan mı yoksa bir başka bir program mı, başka bir makine mi bunu olduğunu bile umursamıyor. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor. Biz bu ürünleri, servisleri kullanan, bunlardan değer extract edebilen farklı ürünler, servisler inşa edebiliyoruz. Şimdi burada composability konusu işte bu Money Lego dediğimiz konuya gelirsek, bizim nasıl bir Lego parçalarında işte örneğin bir ev inşa etmek istiyorsunuz. Lego parçalarını satın aldınız. İşte bir sürü işte dikdörtgen şeklinde parça var. İşte üçgen şeklinde var. Farklı farklı şekillerde bir sürü parçalar var. Bunları birleştirerek farklı şeyler inşa edebiliyorsunuz. Aynı kullandığınız parçalarla bir araba da inşa edebilirsiniz Legolarla. O parçaları parçalayıp dağıtıp tekrar onunla bir ev de inşa edebilirsiniz. Aynı şekilde işte bunu DeFi ekosisteminde ve Web3 ekosisteminde de işte öne çıkan bir karakteristik bu. Nasıl ki Compound'da işte bir stable coin'i lend edip onu işte faize yatırıp onun karşısında işte bir faiz geliri elde edebiliyorsanız, aynı şekilde bu compound'u kullanan başka bir ürün ve buradan faiz geliri elde eden başka bir ürün ve bu faiz geliriyle mesela başka bir şey yapan bir business model oluşturmak mümkün. Burada da compound'la herhangi bir anlaşma yapılmasına veya işte bir iletişim kurulmasına izin bile alınmasına kullanmak için bu şekilde gerekmiyor. İhtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü bunların hepsi credibility neutral dediğimiz işte protokoller. Yani bu compound protokolünün işte sisteminin mekanizmasının nasıl çalıştığı, ne koşullarda işte böyle ne aksiyonları aldığı tamamen akıllı kontratında tanımlanmış ve o şekilde çalışıyor. Bunun dışına çıkamıyor zaten. Akıllı kontratların bize getirdiği en büyük işte zaten nimetlerden bir tanesi de bu. Yapması gereken şeyin dışına çıkmayacağından emin olabildiğimiz büyük ölçüde bu exploitleri, hackleri falan saymıyorum tabii ki bunlar şey güvenlik açıkları ile ilgili problemler ama eğer doğru tasarıma sahip bir protokol varsa bunun doğru tasarıma sahip akıllı kontratları zaten bu şekilde müdahale edilemiyor. Edilemeyen, insan müdahalesi zaten gerektirmeyen yazılımlar bütün olması. Şimdi burada örneğin Yearn gibi bir ürünü işte düşünürsek, Yearn ne yapıyordu ilk çıktığında da şimdi de? Örneğin ilk ürünü Compound'da işte stable coinlerinizi Yearn'e koyabildiğiniz bir strateji vardı. Bu stratejinin yaptığı şey en yüksek faiz oranı neredeyse oraya bütün kullanıcıların paralarını allocate etmekti. Şimdi bu da bir akıllı kontrat. Compound da bir akıllı kontrat. Dolayısıyla Yearn'ün akıllı kontratına paranızı koyuyorsunuz. Yearn akıllı kontratının işte kurallarında tanımlandığı üzere faiz oranı nerede en yüksekse oradaki protokole o parayı allocate ediyor. Şimdi bu bir mesela burada building bloklardan bahsedersek birkaç tane bu money legos'tan Lego parçalarını işte böyle dökersek ortaya şunlar çıkıyor. İşte birinci elimizde DAI var mesela. DAI bir stabil kripto para birimi. Ve bu bir merkeziyetsiz stabil kripto para birimi. MakerDAO'nun işte teminatlandırılmış varlıkların karşısında algoritmik olarak yaratılan 1 dolara eşit bir stabil kripto para birimi. Şimdi bu bir finansal primitif DeFi ekosistemini düşündüğümüzde. Bunun üzerine başka şeyler inşa edebiliyoruz. Örneğin bu stabil paranın bir para piyasasını oluşturuyor Compound. İşte insanlar burada farklı işte kripto asetleri hem lend hem borç verebiliyorlar. İşte DAI da var bunun içinde dahil. Veya mesela bu sisteme DAI borç edenlerin insanları borç veren insanların karşısına birileri teminat koyup bu borç verilen DAI'leri alabiliyorlar. Şimdi böyle bir mekanizma olduğu zaman Yearn de diyor ki mesela işte üçüncü bir Lego parçası inşa edeyim ben bunun üzerine diyor. Madem burada işte bu stabil kripto para var ve işte bunların getirdiği işte fırsatlar var, ekonomik fırsatlar. O zaman Yearn de bir akıllı kontrat daha yapıyor. Bunun üzerine bir parça daha koyuyor. O parça da buradaki compound işte AV hangisi ise faiz oranı en iyisi oraya koyuyor o DAI'ye. Şimdi DAI dediğimiz işte stable coin'i veya farklı bir stable coin'i veya farklı asetleri. İşte bunun gibi çoğaltılabilen işte sonsuz kombinasyonlar yaratılabilen yeni tür bir finansal ekosisteme sahibiz. Ve işte bu da inovasyonu çok hızlı çok ivme sağlaması, inovasyona ivme sağlamasının en büyük sebebi de herkesin dahil olup işte fikri olan, aklı olan, işte böyle bunun yapabilecek kaynakları olan, yetenekleri olan herkesin buna dahil olup yapabilmesini sağlıyor. Bunu işte normal geleneksel dünyada yapmak çok çok daha zor. Yani ben işte bir mühendis olarak mesela PayPal'la Facebook entegrasyonu yapamam. Böyle bir şey yapmam mümkün değil. Veya PayPal'ı kullanan bir ürün inşa etmem çok çok zor. Yani zaten ona da geleceğim. Yani mesela bu composability dediğimiz mesele Web2'de de aslında son zamanlarda işte böyle. Son zamanlarda demeyeyim de aslında bayağı uzun zamandır böyle trend olan bir konuydu. Yani mesela Facebook'u düşündüğün zaman Facebook kapalı izole bir platform ve işte bir sosyal ağ görevi görüyor değil mi? Fakat burada mesela Facebook çok fazla hesabı olan, işte çok fazla kullanıcısı olan bir işte platform haline geldi. Çok fazla veri var. Dolayısıyla Facebook mesela bir login servisini bunu bir ayrı bir servis olarak sunmaya karar verdi. Veya Google aynı şekilde işte Google login with Google, login with Twitter, login with Facebook işte. Bunlar farklı servisler haline gelmeye başladı. Aynı şekilde işte PayPal API'ler sunuyor ve işte senin uygulamana veya işte web sitene PayPal'la ödeme seçeneği entegre edebilmeni sağlayan böyle işte fırsatlar getiriyor. Ama bunların hepsi günün sonunda yine izole sistemlere bağımlı olduğun ya günün sonunda yine bir izole sistemin içine dahilsin ve çoğunlukla da örneğin ben Facebook'u işte bir geliştirici olarak işte uygulamama Facebook login bağlamak istiyorsam önce Facebook API key'ine sahip olmalıyım. İşte bir app'imi register etmeliyim Facebook'a. Facebook okey demeli, senin app'in okey demeli. Buna Facebook login'i koyabilirsin demeli. Ve ben API key'imi kullanarak bir gün Facebook'un benim o API key'imi disable etmeyeceğine işte dua ederek o uygulamamı, işte business modelimi oluşturmam mümkün. Ama anlattığım gibi inanılmaz zor ve riskli bir iş. Yani hani Facebook'un yarın bu servisi kapatma ihtimali de var.
DeFi Talks'un destekleyicisi olan DYDX, vadeli işlem imkanları sunan merkeziyetsiz bir borsa. Merkeziyetsiz olmasından dolayı direkt olarak kendi cüzdanınız aracıyla işlem yapmaya imkan veren altyapısı ile aracı kurum ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Komisyonsuz işlem açma, DYDX token kazanma imkanı sunan DYDX, merkeziyetsiz finans dünyasına girerken incelenmesi gereken bir proje olarak nitelendirilebilir. CoinDesk dinleyicilerine özel kayıt linkiyle %5 indirimli komisyon ücretiyle DYDX'i kullanmaya başlayabilirsiniz.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX'in desteğiyle DeFi Talks devam ediyor.
Yok, bu son söylediğinde çok haklısın. Burada şöyle kişisel de bir şey söyleyeyim. Kötü bir tecrübemiz var. Şu anda mesela biz Litera'nın web sitesine Twitter'la login koymak istiyoruz ve Litera'nın Twitter hesabını bağlamak istiyoruz. Şu an Twitter bize API key vermiyor.
Kripto ile ilgili bir ilişkili bir şeysin
muhtemelen
diye herhalde.
Açıklaması da yok. Dolayısıyla
açıklamak zorunda da değiller zaten.
Değil, yani. Aynen öyle. Çünkü dediğin gibi adam aslında zaten kapalı bir kutu sunuyor sana ve onun içinde belli fonksiyonlar sunmuş. Hani take it or leave it durumu var burada. Dediğin gibi blockchain tarafında ise burada tamamen hiç işte yarın bir strateji belirlerken hani gidip Compound'a ben senin akıllı kontratını kullanabilir miyim gibi bir şey söylemiyor. Bilakis eminim ki birçok proje hiç farkında olmadan başka projeler tarafından kullanılıyordur. Burada böyle özgürlükçü bir yapı var. Tabii bunun da şöyle bir etkisi var. Aslında şey dedin, hani son birkaç yılda DeFi çok hızlı, üstel büyümeye başladı dedin. Bunun aslında sebebi de bu. Hani ne kadar çok ürün ortaya çıkarsa onları kullanan ürünler o kadar çok böyle sonsuz şeye geçiyor. Sonsuz possibility'ye geçiyor. Ve oradaki böyle üretkenlik, çeşitlenlik sayısı böyle artık kontrol edilemez artıyor. Hani zaten biraz böyle teknolojinin edge case'indeyiz. Bir de üstüne ürün çeşitliliği falan geliyor. O yüzden efsane bir inovasyon ortamı görüyoruz. Burada hani birkaç tane örnek verdin aslında ama belki hani o seti genişletmek istersin diye sormak istiyorum. Hani bu Manilego konseptiyle merkeziyetsiz finansta ne tarz ürünler ortaya çıkıyor? Ne tarz finansal ürünleri biz kullanabiliyoruz?
Ya burada şey böyle en sert etkiyi yapan bence işte örnek şey biraz da hani böyle şeyinden dolayı böyle bir wow efekti var. X faktörü var yani. Alchemix'in işte mekanizması. Onun ya böyle insanlar her genelde işte Alchemix'i anlattığımız zaman işte böyle nasıl oluyor falan diyor. Böyle bir şey saçmalık o işte böyle hani bir biteni olmalı yani. Fakat değil yani composability'nin getirdiği bir side effect bunun işte Alchemix gibi bir şeyin yapılabiliyor olması. Alchemix ne yapıyor? İşte bir aslında Alchemix'i şöyle tanımlamak mümkün tek cümlede. Kendi kendini ödeyen bir borç mekanizması. Yani şimdi bir borç alıyorsunuz Alchemix'in protokolünden. O borç sizin elinizde durdukça veya işte siz kullandıkça ne yapıyorsanız yapıyorsunuz o borcunuzla. Fakat borcunuzun konusunda hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. O zaman içerisinde kendi kendini ödüyor ve borcunuzu tamamen sıfırlıyor. Başka onu siz dışarıdan hiçbir sisteme para sokmuyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Alchemix aynı demin işte anlattığım Compound gibi veya işte Maker gibi karşısına işte teminat koyup borçlanabildiğiniz bir protokol. Alchemix'te bu Compound'daki işte mesela aldığınız borcun karşısında işte borçlandığınız işte teminatın işte borcunuzu sizin ödemenizin sonucunda teminatınızı geri alabilme işte gibi kurulan mekanizmanın aksine Alchemix'te borcunuzu ödemeniz gerekmiyor çünkü sizin teminat olarak yatırdığınız karşısında borçlanabilmek için teminat olarak koyduğunuz varlıklar orada kontratın içinde boş durmuyor. Onlar demin verdiğim örnekteki gibi işte Compound'da mesela Ethereum'a teminat koydunuz. Compound'larınız Ethereum'da faize konuyor. Dolayısıyla oradan faiz geliri zaman içerisinde sizin çektiğiniz borcu kapatacak bir seviyeye geliyor. Ve ufak ufak borcunuzu ödüyor oradaki faiz gelirini elde ettikçe. Mesela bu acayip bir inovasyon. Ve bunun gibi işte çok daha fazla böyle farklı X faktörü olan uygulamalarda çıkmaya devam ediyor. Hatta bir tanesini işte biz yapıyoruz. Bizimki de biz de Teragon üzerinde Teragon denen bir cross-chain asset management platformu üzerinde çalışıyoruz. Farklı işte yatırım stratejileri, endeksler, işte decentralized ETF'ler oluşturmaya çalıştığımız, opsiyon stratejileri oluşturmaya çalıştığımız bir DeFi girişimimiz. Mesela burada da bizim yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi, buradaki farklı işte kripto yatırım sepetlerinin içindeki varlıkların her birinin mümkün olan en iyi işte productive asset haline getirebilmemiz için en iyi fırsatlara da değerlendirildiği bir portföy mesela. Diyelim ki içinde işte Bitcoin, Ethereum, işte Solana, işte Cardano vesaire olan bir portföy düşünelim. İçindeki bütün coinleri alıp ben Cardano'yu mesela bu akıllı kontrat içinde dururken Cardano'yu işte bir faize koyabiliyorsam veya bir yerde stake edip mesela bunun ekstra bir finansal değer yaratabilmesini sağlıyorsam bunun da bunu benim işte bu Paragon'da yarattığımız endeksin içerisine aktarabiliyorum. Şimdi mesela birisi bu dağıtık endeksi tutarken sahip olduğu zaman içindeki bütün asetlerinde otomatik olarak akıllı kontratlarla bu demin bahsettiğimiz işte money logoları değerlendirerek farklı şekillerde yield generating asetleri haline getirip bu endeksin sürekli olarak değerini arttırmasını sağlayan fiyat değişimlerinden bağımsız bir mekanizma oluşturabiliyoruz. Ya burada işte yapabileceğimiz şeyler sonsuz gerçekten. Yani işte buraya mesela işte daha ekstrem şeyler de yapabilirsiniz. Örneğin bir demin o Yearn örneğinde verdiğim işte mesela Yearn'ün ilk versiyonu şunu yapıyordu. Sizin koyduğunuz parayı teminatlandırıp karşısında dolar borçlanıp doları da işte farklı bir yerde tekrar faize koyuyordu. Çünkü burada iki tane faiz alıyordunuz. Birincisi teminat koyup borçlandığınız için bir compound size governance token olarak ödül veriyordu. İkincisi tekrar borçlandığınız o dolarları farklı bir kaynakta tekrar faize koyarak mesela daha fazla yield generate edebiliyorsunuz. Yani buradaki şimdi yapmış olduğunuz şey aslında çok leverage yani buna lever kaldıraç diyoruz buna. Tabii ve işte içinde bir beraberinde risk yönetimine getiriyor. Fakat burada işte riski arttırarak daha fazla kombinasyonla daha farklı şeyler üretebiliyorsunuz. Bunu demeye çalışıyorum kısaca yani.
Süper. Yani evet buradaki durum aslında şu. Hani elinizde çok fazla çeşit ürün var ve siz herhangi bir kripto varlık ya da kripto para üzerinden aslında bir şekilde dediğim gibi yield generate edecek stratejiler üretebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla üst katman projeler, alttaki core projeleri kullanarak aslında bunu hani son kullanıcılar için aslında daha erişilebilir. Ya da belki son kullanıcının hani kendisi manuel olarak çözemeyeceği stratejilerle onun önüne baya böyle bir son kullanıcı product'ı olarak sunup sahip olduğu kripto varlıklardan hem zaten herkesin bir zaten kazanç beklentisi var fiyat endeksli ama onun dışında aslında daha pasif gelir gibi nitelendirebileceğimiz, mevduat geliri faizi gibi nitelendirebileceğimiz aslında bir gelir modeli oluşuyor. Şimdi birkaç tane örnek verdik aslında Facebook, Twitter, PayPal üzerinden ama hani yine de bir bunu da bağımsız olarak böyle vizit etmek isterim. Hani bu mimariyle özellikle geleneksel finans mimarisi çok ciddi açıdan birbirinden ayrışıyor. Hani bu konuda bir karşılaştırma yapmakta faydalı olacaktır diyorum. Neler düşünüyorsun bu konuda?
Bir kere ya zaten bankalar arası işte böyle settlement çok büyük mesele. İşte bunun içinde böyle bir sürü mekanizmalar böyle yaratılmış. İşte böyle ülkeler arası farklı mesele, işte bankalar arası farklı mesele. Ya burada şimdi settlement layer dediğimiz zaman mesela bu settlement'ı çözmek için Ethereum gibi bir layer'ımız var ve settlement layer'ımız Ethereum. Bunun bizim geleneksel dünyada işte böyle mesela geleneksel dünyadaki finansal problemlerle işte karşılaştırabileceğimiz noktası şu aşamada daha çok öne çıkmaya başlıyor. Bunları zincirler arası yapmak istediğimiz zaman ne olacak? Çünkü zincirler arası demek dediğimiz zaman ya henüz o teknolojiler böyle çok gelişmiş değil sen de biliyorsun ama bir gün olacağını işte hepimiz öngörüyoruz ve bir gün işte böyle daha işte friction'ı düşük böyle zincirler arası geçiş yapabildiğimiz ve işte bilgi aktarabildiğimiz, değer aktarabildiğimiz teknolojiler olacak. Şimdi şu anki durumda örneğin Ethereum da kendi içinde kapalı bir sistem aslında. Yani Ethereum'u biz böyle işte bir sistem olarak kabul ediyoruz ve bu sistemin içindeki bütün uygulamalar işte Web3 uygulamaları, DeFi uygulamaları bu Ethereum ekosistemiyle aslında Ethereum blok zinciriyle sınırlı sistemler. Şimdi daha yeni çıkan işte bizim de işte üzerinde uğraştığımız gibi cross-chain sistemler işte yaratılmaya çalışılıyor. Fakat bu cross-chain sistemlerin birçoğunda hala bir işte zincirler arası deyince biraz bir miktar güven elementi, bir miktar işte burada bahsettiğimiz DeFi'deki işte prensiplerden feragatlar edilmesi gerekiyor ufak da olsa. Yani bunların her birini bir spektrum olarak düşününce. Dolayısıyla burada işte zincirler arası iletişimde de, değer aktarmada da bizim şu anda işte settlement layer'ını böyle final bir ground settlement layer'ının olmamasından kaynaklı işte bahsettiğim friction'lar ve işte güvenlik endişeleri var. Ama yani zamanla işte buradaki zincirler arası işte böyle iletişimde güçlenmeye devam ettikçe, buradaki teknolojiler ilerlemeye devam ettikçe finansal dünyadaki şu an işte böyle yaşanan bütün bu özellikle işte bankalar arasında veya işte böyle finansal kurumlar arasında yaşanan problemlerin ve friction'ın olmayacağı bir dünya inşa edeceğiz herhalde.
Ya katılıyorum kesinlikle. Yani burada farklı katmanları yafada farklı işte layer 1 dediğimiz blok zincirleri daha birbiriyle çalışabilecek hale getirmek çok daha böyle aslında bu sonsuz olasılığı daha da büyütecek. Aslında daha farklı ürünler geliştirmeye imkan sağlayacak gelişmeler olacak.
Hedef de olmaz zaten. Yani Ethereum'u böyle tek bir sistem kabul edip herkes Ethereum kullansın işte demek de yanlış. Çünkü ya burada işte bahsettiğimiz prensiplerden kaymış oluyoruz o zaman. Yani başka bir blockchain de olmalı ve bu blockchain'in serve ettiği mesela özel bir amaç da olmalı mesela. Kesinlikle. Eğer gerçekten işte Ethereum'dan daha iyi performans gösterebildiği mesela konular varsa biz ikisini de kullanabiliriz. Yani bunların arasındaki işte interoperability'yi sağlayabilirsek işte Ethereum'da kendi içinde kapalı bir sistem, o diğer blok zincirde kendi içinde bir kapalı sistem olması yerine bu blok zincirlerini tek bir sistem haline getirebilirsek veya işte iyi iletişim kurulabilen bir sistem haline getirebilirsek o zaman buradaki işte izolasyonun getirdiği ve işte teknolojinin getirdiği kısıtlamaları egale edip daha iyi bir gelecek yaratacağız inşallah.
Ben de umuyorum öyle olmasını. Son olarak da aslında hani şimdi buradaki bu olasılıklar, bu açık yapı daha böyle geniş ürünlere yol açıyor ve aslında son kullanıcı için çok fazla opsiyon getiriyor. Bunlar geldi güzel şeyler. Şimdi bir de şundan da bahsetmek lazım son olarak.
Kötü şeylerden bahsedelim.
Evet ya, bu kadar komplike bir yapı, bu kadar yeni gelişmekte olan bir ekosistemde bu kadar composability de bir takım riskler getiriyor olacak. Ve bunların da bazı kötü sonuçları olabilir. Biraz da bunlardan bahsedebiliriz bence.
Evet, ya iyi sonuçları kadar kötü sonuçları da gerçekten var dediğin gibi. Şimdi bu composability'nin getirdiği işte kötü sonuçları sürekli DeFi'de görüyoruz. En büyük ilk şokunu, bunun efektinin şeyde gördük. 2020 yılında 12 Mart. 12 Mart'ta işte bu Ethereum fiyatı crash olduğu zaman, yani Covid krizi vesaire. Crash olduktan sonra işte Oracle failure'ları yaşanmaya başladı. İşte Oracle'lar dediğimiz bu zincirlerdeki akıllı kontratlara bilgi akışı sağlayan farklı konularda işte böyle yazılım, yine başka akıllı kontratlar var işte fiyat bilgisi sağlayan veya işte böyle zincirin içinde olmayan dışarıdan aktarılması gereken ve işte o akıllı kontratların veya bazı sistemlerin işte çalışması için integral olan parçaları, bilgileri aktaran başka akıllı kontratlar, yazılımlar. Şimdi bu olduğu zaman, bu crash yaşandığı zaman demin bahsettiğimiz MakerDAO'da işte teminatlandırılan ve işte borçlanılan işte karşısında teminatlandırılan Ethereum'lar DAI yaratabilmek için bunlarda şöyle bir efekt yaşandı. Bu Oracle'larda sonuçta günün sonunda akıllı kontratlar olduğu için bu crash esnasında Ethereum fiyatı böyle çakılırken Oracle'lar çalışmamaya, cevap vermemeye başladı. Bunun sebebi de zincir bir anda çok fazla aktivite görmeye başladı. Gas price'lar, işte transaction fee'leri inanılmaz yükseldi. Oracle'larda günün sonunda akıllı kontratlar ve transaction fee'lere tabi, işte bu bilgileri aktarabilmek için transaction'lar yapıyorlar. Otomatize yapıyorlar bunları ama yine yapmak zorundalar ve fee ödemek zorundalar o bilgiyi o kontrata aktarabilmek için. Bu olunca fiyat bilgisi gelmemeye başladı. Çünkü Oracle'lar çalışmıyor. İşte fee'ler çok yükseldi. Oracle'lar bunun için böyle bir event için tasarlanmamış ve böyle bir senaryo mesela böyle bir senaryo hazırlıklı değildi tasarım olarak. Bu olunca bir anda Ethereum pozisyonları likide olmaya başladı insanların. Çünkü çıkamadılar sisteme veya sisteme yeni teminat ekleyemediler. İşte pozisyonlarını kurtarabilmek için. Şimdi bunların üzerine inşa edilen başka protokollerde MakerDAO'nun buradaki yaşadığı problemlerin hepsine tabi. Çünkü diyelim ki sizin uygulamanız DAI'yı kullanıyordu. MakerDAO'nun stablecoin'i, bu teminatlar sonucunda yaratılan stablecoin'i. Kullanan bir uygulamanın ve işte bunun çalışması bu DAI'nin stabilitesine bağlı olan bir uygulamanın bu tarz bir crash'ten etkilenmemiz mümkün değil. Çünkü DAI'nin diyelim ki fiyatı işte dolardan deviate etmeye başladı. 1 doların altına düşmeye başladı. İşte 0,80 dolar oldu, 0,70 dolar oldu, bir şey oldu. Veya daha kötü şeyler oldu. İşte DAI mesela infinite mint edilebildi bir şekilde. Bir exploit oldu, bir şey oldu. Şimdi bunun üzerine inşa ettiğiniz sistemler de çökmeye başlıyor bu durumda. Yani bu Lego parçalarından bir tanesini çıkartın. Ya Jenga oyunundaki olduğu gibi düşünebiliriz. Yani Jenga'da işte üzerine inşa ettiğiniz sizin bir parça var. Alttaki bir parçayı çektiğiniz zaman yıkılır yani. Şimdi burada composability tabii bu riskleri işte eksponansiyel şekilde arttıran bir şey de oluyor tabii ki doğal olarak. Burada şimdi DeFi'nin geldiği noktada da bu riskler artık öyle bir hale geldi ki ya ben bunu açıkçası 2 sene önce de söyledim. Çünkü 2 sene önce çıkan ürünler de işte böyle çok kompleks, işte böyle hızlı bir şekilde kompleksleşmişti. Çok hızlı bir şekilde farklı composable parçaları bir araya getiriyordu ve onların üzerine şeyler yapıyordu. Şimdi de söylüyorum ama şimdi artık yani hani böyle kafada rakamlandıramadığın, böyle quantify edemediğin bir hale geldi bu. Öyle risklere tabiiz ki artık hani o risklerin her birini böyle tespit etmek, işte ona göre kararlar vermek de böyle çok imkansız hale geldi. Ya burada işte birinci risk platform riski. Ethereum her zaman bir platform olarak risk. Ethereum'un işte şimdi merge var önümüzde mesela ve 100 milyarlarca dolarlık bir DeFi ekosistemi var, işte NFT ekosistemi var vesaire. Şimdi bu merge'de tersler, bir şeylerin ters gitmesi durumunda bütün bu ekosistemler alaşağı olacak durumda. Yani hani yani işte umarım çok tabii büyük bir mesele yaşanmaz ama yani böyle bir şey olması durumunda bunların her birisinin işte böyle birer birer işte çökmeye başlayacağı bir durum işte var. Aynı şekilde işte Ethereum bu en temel, en alt düzeydeki risk. Bir üstünde akıllı kontrat riskleri var işte. Akıllı kontratlar sonuçta günün sonunda hepsi birer yazılım ve hala işte böyle daha yeni bir alan olmasından dolayı çok iyi anlaşılamamış, işte çok daha iyi böyle nitelikli geliştiriciler hala yetiştirememiş bir alan. Dolayısıyla bu akıllı kontratlarda işte sürekli güvenlik açıkları çıkıyor, işte her gün yeni hack haberleri duyuyoruz, bir sürü meseleleri var. Bu ayrı bir mesele. Bunun bir üzerinde de yine sistemik risk var. İşte bu demin bahsettiğim MakerDAO'nun Oracle'lardan fiyat bilgisi alamamasının sonucunda işte çökmesi, işte veya Ethereum teminatlarını haksız şekilde likide etmesi veya bir sürü işte kullanıcısına finansal kayıplar yaşatması mekanizmasının düzgün çalışmamasından kaynaklı. Ve bunun üzerine işte inşa edilen başka işte eklenen Lego parçalarının da işte bununla beraber
Domino
çökmesi.
etkisi.
Domino etkisi. Yani hani burada işte composability konusunda da diversification'a ihtiyacımız var. Yani mesela bir protokol gidip bütün asetlerini, Yearn gibi bir protokolden bahsedersek işte Yearn işte asetlerin tamamını işte mesela Compound'a lend ediyor. Compound'a bir şey olursa o zaman Yearn de gidiyor. Yearn'de depozit eden herkesin parası da gidiyor. O yüzden mesela Yearn'de şunu yapabiliyor işte. Yearn gidip hem bir kısmını Compound'a, bir kısmını AV'ye işte farklı oranlar alıyor ama riski dağıtıyorsun. Veya işte böyle kullanıcılar da aynı şekilde böyle kararlar alabiliyor. Bu riski işte farklı risk iştahlarına farklı ürünler işte servis ediliyor dolayısıyla. Yani mesela bir ürünün yani şu işte kesinlikle çok daha riskli bir ürün. Yani bir işte Compound'a gidip teminat koyup teminat karşısında dolar borçlanıp dolar borçlandığı miktarı da tekrar faize koyan mesela riskli bir ürün. Ama mesela Compound'a teminat koymayıp veya direkt mesela işte borç vermek daha az riskli bir ürün, daha az getirisi var gibi.
Yani katılıyorum. Burada şey var. Yani bu kadar geniş bir ürün yelpazesinden ve composability'den faydalanırken aslında zaten birçok ürün var. Belki dediğin gibi getiri oranları değişiyor olabilir. Farklı riskler introduce ediyor olabilirler. Dolayısıyla hani burada da her zaman yumurtaları farklı sepetlere dağıtmak hem bir yandan bunlardan faydalanmayı sağlayacak hem de dediğin gibi platformdan kaynaklı bir riskle en azından buradaki zararı minimumda tutacak bir hareket olabilir. Çok teşekkür ederim Çağan.
Ben
Gerçekten
teşekkür
bu
ederim bak
Money Lego
davet ettiğin için.
konseptini hem böyle teknik taraftan hem risk tarafından hem de ürün tarafında çok güzel inceledik. Umuyorum ki çok faydalı bir yayın olmuştur.
Benim için de çok keyifli oldu. Çok sağ ol davet ettiğin için.
Rica
CoinDesk'e de
ederim.
ayrıca teşekkürler.
Rica ederiz. Bir sonraki DeFi Talks bölümünde görüşmek üzere.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX DeFi Talks'u sundu.